Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 38. ayrım. Hangisini isterdin Morris? Fakir Yahudi çocuğun ninnisini. Bunu senden ilk duyalı tam 40 yıl geçti. O zaman öyle genç ve güzeldin ki. Ama sen daha hala da güzelsin Edith. Edith Rosenfeld gülümsedi ve bir parçacık ayağa kalkarak çatlak sesiyle bir eski Yahudi şarkısı söylemeye başladı. Kadının sesi çalgılı bir oyuncaktan duyulan incecik bir melodi gibi tuhaf çıkıyordu. Morris Rosenthal bir parça arkasına yaslandı ve kulak verdi. Gözlerini kapayıp rahat rahat soluk aldı. Bu çıplak odanın ortasındaki ihtiyar kadın vatansızlığın gamlı melodisini ve hazin kelimelerini ağır ağır okuyordu. Acı badem kurabiyeleri ve üzümlü ekmekler satmak olacak senin işin. Ve bunları satarak geçinmek zorunda kalacaksın. Uyu ey Yahudicik, uyu. Ruth ve Kern hiç seslerini çıkarmadan oturuyor ve dinliyorlardı. Başlarının üzerinde ise zamanın rüzgarı hışırdıyordu. İhtiyar kadınla karşısında oturan ihtiyar adamın konuşmalarında 40 yıl ve 50 yıl sözleri uçuşuyordu ve her iki ihtiyar da şu anda aradan bu kadar zaman geçmiş olmasını çok tabii buluyorlar. Fakat bu geçen zamanın ortasına çöken 20'şer yıllık iki hayat için bir yıl bile aklın alamayacağı kadar uçsuz bucaksız bir şeydi ve onlar her şeyin geçip gideceğini ve zaman denen bu uçsuz bucaksız bilinmezin kendilerini de yutacağını bir kabustan korkar gibi ta içlerinden duyuyorlardı. Edith Rosenfeld ayağa kalktı ve Morris Rosenthal'ın üstüne eğildi. İhtiyar uyuyordu. Kadın bu çok yaşlı yüzü bir müddet tetkikten sonra gelin dedi. Bırakalım da uyusun. Işığı söndürdü ve ayaklarının ucuna basarak karanlık koridora çıktılar. Ayakları ile yoklaya yoklaya karşıya kadının odasına geçtiler. Kern kocaman bir el arabası dolusu toprağı pavyondan alıp karşıdaki Marie'le taşırken iki bay tarafından durduruldu. Bir tanesi Marie'le lütfen siz de bir dakika durun dedi. Kern arabayı zahmetle yere bıraktı, işin mahiyetini anlamıştı. Delikanlı sesin bu tarzını bilirdi. Dünyanın neresinde olsa yatağının yanında bu yumuşak, nazik ve usul sesi duyunca en derin uykudan bile derhal sıçrayıp kalkardı. Bize vesikanızı gösterir misiniz? Kern yanımda değil cevabını verdi. Marie, lütfen vesikanızı siz daha evvel gösterir misiniz dedi. Elbette hay hay işte sanırım bu kadarı yeter. Polis bu bayda İş Bakanlığı'nın müfettiştir. Ne yapalım? Fransız işsizlerinin kabalık yekûnü yüzünden kontrol yapmaya mecbur kalıyoruz. Hakkınız var bayım. Fakat size maalesef yalnız bir ikamet tezkeresi gösterebileceğim. İş müsaadem yok. Bunu siz de beklemiyordunuz herhalde. Müfettiş nezaketle tamamıyla hakkınız var bayım dedi. Bunu biz de beklememiştik. Fakat bu karıdarı da yetişir. İşinize devam edebilirsiniz. Hükümet bu fevkalade vaziyet dolayısıyla sergi inşaatı için pek ince araştırıp sık dokumuyor. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın. Rica ederim vazifenizi yapıyorsunuz. Müfettiş Kern'e döndü ve sizin vesikanız da görebilir miyim diye sordu. Benim yok. Rasüpisseniz de yok mu? Hayır. Müsaadesiz mi sınırı geçtiniz? Başka çarem yoktu ki. Polis müdüriyetinin adamı. Çok müteessirim dedi. Fakat bizimle vilayete kadar gelmeniz icap ediyor. Kern bunu ben de tahmin etmiştim mukabelesinde bulundu ve Marie'le döndü. Enselendiğimi Ruth'a söylersiniz. Elimden geldiği kadar çabuk dönmeye çalışacağım. Hiç meraklanmasın. Kern Almanca konuşmuştu. Müfettiş nazik bir tavırla eğer bir parça konuşmak isterseniz bizden yana serbestsiniz dedi. Marie de Almanca olarak siz dönünceye kadar Ruth'la alakadar olacağım dedi. Haydi bakalım güle güle koca bebek. Basel üzerinden sınır dışı edilmeye bakın. Burgfelden sınırından tekrar Fransa'ya dönersiniz. Şitef misafirhanesinden Saint-Louis'deki Şitef oteline telefon ederek Mülhausen'e oradan da Belfort'a gidecek olan bir taksi isteyin. En emin yol budur. Santé'ye götürülünce ilk fırsatta bana yazın. Hem klasman da meşgul olacak. Ayrıca şimdi ona telefon edeceğim. Kern başı ile Mar ile bir peki işareti yaptıktan sonra memurlara döndü. Ben hazırım. Polis müdüriyetinin adamı delikanlıyı civarda bekleyen bir başka adama devretti. Müfettiş gülümseyerek Mar ile baktı ve güzel vedalaşma dedi. Sınırlarımızı iyi tanıyora benziyorsunuz. Maril maalesef mukabelesinde bulundu. Maril Vasser ile beraber bir meyhanede oturuyordu. Haydi gelin de birer içki daha yuvarlayalım dedi. Hay melun şey hay. Otelde bir türlü içim rahat etmiyor. Böyle bir şey başıma ilk defa geldi. Siz ne içeceksiniz? Bir fine mi yoksa pernot mu istersiniz? Vazer azametli bir ifadeyle fine olsun dedi. Ötekini karılar içer. Maril Fransa'da değil dedi ve garsona bir konyak ile halis bir pernot ısmarladı. Vasser size şunu söyleyebilirim ki diye başladı. Bizim muhitlerde böyle şeyler olağan işlerdendir. Herhangi birisinin alıp götürdüğü veya arkada kalan karı veya kızına bu işi anlatmak lazım geldiği çok olur. En iyisi kadınlarımızın daima feragat isteyen umumi meselelere atılmaları olurdu. Ne gibi umumi meseleler? Hareketi, kitlelerin ihtilalci hamlelerini kastediyorum şüphesiz. Maril genç komünisti bir an tetik ettikten sonra sakin bir tavırla Vasser dedi. Bu surette de fazla bir ilerleyişimiz olmazdı herhalde. Böyle şeyler ancak bir sosyalist beyannamesine yarar. Başka işe değil. Siyasi işlere burnunuzu soktuğunuzu unutmuştum. Envela şu içkilerimizi yuvarlayalım da silaha daha sonra sarılırız. Elbette bu işlerde şu veya bu şekilde hallolur. Paraları verdiler ve çıpıl çıpıl olmuş, erimiş karlı sokaklardan geçip Verdun oteline döndüler. Vasser otelin katakomba benzeyen yemek salonuna doğru gözden kayboldu. Maril de yavaş yavaş merdivenleri çıktı. Maril Rut'un kapısını tıkırdattı. Kapı genç kız sanki arkasında bekliyormuş gibi hemen açıldı. Rut'un yüzündeki tebessüm Maril'i görür görmez silindi ve "Aa, Maril'miş" dedi. Öyle. Nasıl, herhalde Maril'i beklemiyordunuz değil mi? Ludwig geldi sanmıştım. Hem onun da her an gelmesi lazım. Evet. Maril içeriye girdi ve masanın üstündeki tabaklara, üstünde su kaynayan bir ispirto lambasına, ekmeğe, bıçağa, bir vazonun içinde çiçeklere baktı. Bütün bunlara ve önünde sual dolu bakışlarla duran Rut'a baktıktan sonra bir şeyler yapmış olmak için vazoyu alıp yukarı kaldırarak "Çiçekler" diye mırıldandı. Demek hala çiçek merakı. Rut, "Paris'te çiçekler ucuzdur" dedi. "Öyle, fakat ben bu sebepten söylememiştim" dedi. Ve vazoyu ucuz ve kalın, adi camdan değil de incecik porselendenmiş gibi büyük bir ihtimamla yerine bırakarak, "Bu kör olası aksilikte her şeyin üstüne bir tüy dikti" dedi. "O da ne?" Maril cevap vermedi. Rut birden "Ne olduğunu biliyorum" dedi. Polis Ludwig'i yakaladı. Maril genç kızdan tarafa döndü. "Öyle Rut. Şimdi Ludwig nerede?" "Vilayette." Rut tek kelime konuşmadan mantosunu aldı, sırtına geçirdi, cebine birkaç şeyi sokuşturdu ve Maril'in önünden geçip kapıdan fırlamak istedi. Maril genç kızın yolunu kesti ve "Çılgınlığın lüzumu yok" diye söze başladı. "Bu hareketlerin ne ona ne de size bir faydası dokunur. Neticeyi takip eden bir adamımız şu anda vilayette bekliyor. Haydi vazgeçin bu gitmek sevdasından." "Bu elimden gelir mi? Hem onu muhakkak görmeliyim de. Bırakın, kesmeyin yolumu. Hiç olmazsa sınırı beraber geçerdik." Maril genç kızı sımsıkı tutuyordu. Rut'un vücudu kurumuş bir yay gibiydi ve sapsarı olmuş yüzü heyecandan küçülmüş gibiydi. Sonra birden kendini bıraktı ve perişan bir halde, "Maril" dedi, "şimdi ben ne yapayım? Burada kalın. Klasman vilayettedir. Olup bitenleri bize bildirecek. Kerni olsa olsa sınır dışı ederler. Bu takdirde de birkaç gün sonra yine aramızda bulunur. Hem ben ona sizin akıllı uslu davranacağınıza ve kendisini burada bekleyeceğinize söz vermiştim." Genç kızın gözleri yaşarmıştı. "Evet, böyle yapmaya çalışacağım." Paltosunu çıkarıp yere bırakarak Maril dedi. "Ne diye bütün bunlar başımıza geliyor? En ufak bir zararımız bile dokunmadı hiç kimseye." Maril genç kıza düşünceli düşünceli bakarak, "Sanırım ki bütün sebep de bu," dedi. "Hakikaten iş böyle sanıyorum." "Acaba Kern'i hapishaneye mi götürecekler?" "Zannetmem." bu işçi klasmandan öğreniriz. Hele bir yarın sabaha kadar da bekleyelim. Rut başı ile tasdik etti ve mantosunu yerden aldı. Klasman, size daha başka şeyler söyledi mi? Hayır, onunla sadece bir saniye görüştüm ve hemen vilayete gitti. Bu öğleden evvel ben vilayetteydim. Onunla beraber çağırmışlardı da ve genç kız mantosunun cebinden bir kağıt çıkarttı. Eli ile bir dokundu ve Marie'le uzatarak bunun için çağırmışlar dedi. Genç kızın gösterdiği kağıt 4 haftalık bir ikamet tezkeresiydi. Mülteciler komitesi temin etti. Müddeti geçmiş bir pasaportum vardı ya, haberi bugün klasman getirdi. Bütün ay bu işin peşinden koşmuştu. Ludwig'e gösterecektim. Masanın üstüne çiçekleri de bunun için koymuştum. Ya demek öyle. Maril vesikayı elinde tutuyordu. Hala melun bir talih ve uğursuz bir felaket aynı zamana rastladılar dedi. Fakat talih daha fazla. Bu sizinki bir nevi mucize. Böylesi kolay kolay bir daha ele geçmez. Fakat Kern yine gelir. Doğru söylemiyor muyum? Ruth evet dedi. Biri olmadan öteki olmuyor. Kern'in muhakkak geri gelmesi lazım. Öyle. Haydi bakalım. Şimdi benimle dışarı çıkın. Yemeğimizi herhangi bir yerde yeriz. Hem biraz da bir şey içeceğiz. İkamet tezkeresinin ve Kern'in şerefine. Merak etmeyin. Kern tecrübeli bir askerdir. Biz hepimiz de birer askeriz zaten. Siz de öyle. Haklı mıyım? Evet. Sizin şu elinizdeki kağıda kavuştuğunuzu Kern öğrenseydi vallahi 50 defa bile oynaya oynaya kendini sınır dışı ettirirdi. Bunu siz de pekala bilirsiniz ya. Evet, ben de 100 defa burada kalmayı tercih edecektim. Maril genç kızın lafını kesti. Biliyorum. Kern tekrar aramıza dönünce bu işi konuşuruz. Askerin ilk kurallarından biri de budur. Geri dönecek parası var mı? Sanırım tecrübeli bir savaşçı olarak bizlerin yanında zaruri bir olayda kullanılabilecek kadar bir şey daima bulunur. Eğer parası yetmezse klasman geri kalan kısmını ona gizlice ulaştırmanın yolunu bulur. O bizim öncümüz ve keşif kolumuzdur. Haydi şimdi gelin. Dünyada içki denilen şeyin bulunması bazen insana öyle müthiş geliyor ki, hele son günlerde. Tren sınırda durduğu zaman Steiner son derece uyanıktı. Bütün sinirleri gergindi. Fransız gümrük memurları lakayt bir tavırla ve çabucak işlerini bitirdiler. Sadece pasaportu sormuşlar, damgalamışlar ve Steiner'i kompartımanında bırakıp gitmiştiler. Tren tekrar harekete geçmiş ve yavaş yavaş yol almaya başlamıştı. Steiner bu anda kendi bahtının tayin edildiğini biliyordu. Fakat artık geri dönemezdi. Bir müddet sonra iki Alman memur geldiler ve selam verdiler. Lütfen pasaportunuz. Steiner vesikayı cebinden aldı ve suali sormuş olan genç memura verdi. Öteki memur, Almanya'ya ne diye seyahat ediyorsunuz? Akrabalarımı ziyaret etmek istiyorum. Paris'te mi yaşıyorsunuz? Hayır, Graz'da. Paris'teki bir akrabamın ziyaretine gitmiştim. Almanya'da ne kadar kalmak niyetindesiniz? Aşağı yukarı 15 gün. Sonra Graz'a döneceğim. Yanınızda döviz var mı? Evet, 500 frank. Bunu da pasaporta kaydetmek lazım. Parayı Avusturya'dan mı getirmiştiniz? Hayır, Paris'teki bir yeğenim verdi. Memur pasaportu bir müddet tetkik ettikten sonra içine bir şeyler yazdı ve damgaladı. Ötekisi de gümrüklenecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Steiner valizi aşağı aldı. Hayır, hiçbir şeyim yok. Daha büyükçe eşyanız yok mu? Hayır, bu gördüğünüzden başka hiçbir şeyim yok. Memur valizin içine kaçamak bir nazar fırlattı. Yanınızda gazete, matbaa veya kitap gibi şeyler var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Ve genç memur Steiner'e pasaportunu geri verdi. İkisi de selam verip gittiler. Steiner rahat bir nefes aldı. Birden terden sırılsıklam olmuş bulunduğunu fark etti. Tren daha hızlı yol almaya başlamıştı. Steiner geriye doğru yaslandı ve pencerenin arkasından dışarıya baktı. Geceydi. Gökyüzündeki aceleci bulutlar adam akıllı alçalmışlardı ve şurada burada yıldızlar ışıldıyordu. Gözlerinin önünde yarı aydınlatılmış küçük istasyonlar uçuşuyor, kırmızı ve yeşil işaretler kaçışıyor ve raylar parıldıyordu. Steiner pencereyi aşağı indirdi ve dışarıya baktı. Trenin yol alırken nemli bir rüzgar yüzünü ve saçlarını yaladı. Derin derin nefes aldı. Sanki bir başka hava teneffüs ediyordu. Rüzgar bir başka rüzgar, ufuk bir başka ufuktu. Cadde kenarındaki kavak ağaçları daha başka ve daha aşina kıvrılıyorlar ve caddelerse Steiner'in ta kalbine uzanmaktadırlar. Derin derin nefes aldı. Ateş gibi yanıyordu ve damarlarındaki kanın sesini duyuyordu. Bu bilinmezlerle dolu fakat hiç de yabancı olmayan arazi kalkıp Steiner'e bakmaktadır. Hay aksi şeytan diye düşündü. Bu da nesi, galiba şairleşiyorum. Tekrar yerine oturdu ve uyumaya çalıştı. Fakat imkan yok, uyuyamıyordu. Dışarıdan kayıp geçen bu karanlık toprak parçaları insanı çekiyor ve çağırıyordu. Bu karanlık parçaların içinde hatıralar ve çehreler beliriyordu. Tren Ren Köprüsü'nü geçerken savaşın güçlük dolu yılları tekrar karşısındaydı. Pırıl pırıl yanan ve boğuk bir hışıltıyla akıp giden su yukarıya doğru yüzlerce adı kaybolmuş, ölmüş, hemen hemen unutulmuş isimler. Alayların, arkadaşların, şehirlerin ve karargahların isimlerini yıllarla örülmüş uçsuz bucaksız bir gecenin bir sürü ismini fırlatmaktadırlar. Sanki bir çarpışma olmuştur ve Steiner geçmiş günlerinin koparmış olduğu bir fırtınanın ortasında kalmıştır. Kendini korumak istemekte ve elinden bir şeyler gelmemektedir. Kompartmanda yalnızdı. Biri peşinden sigara içiyor ve bu daracık yerde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bütün bunların kendi üzerinde bu kadar müthiş bir tesiri olacağını sanmamıştı. Ertesi sabahı göze çarpmadan işi başarmak için neler yapması lazım geldiğini, hastaneyi, kendi vaziyetini ve arkadaşlarından hangisini bulup bilgi isteyebileceğini düşünmek için müthiş bir çaba sarf etmeye başladı. Fakat şu anda bütün bunlar ona garip bir sis arkasından görünmekte, yakalamak istedikçe elinden kaçmaktadır. Hatta şu anda içinde yüzdüğü ve kucağına doğru atıldığı tehlike bile mücerret bir şekil gibi silikleşmektedir. Hatta Steiner'in kanındaki titremeyi gidermek, onu olayları düşünmeye zorlamak kudretinden bile mahrum olan bu tehlike bilakis bir girdaba doğru içinde Steiner'in hayatının karanlık bir raksı ve mistik bir geri dönüş gibi döndüğü zannını veren bir girdaba doğru sürüklemektedir. Steiner bu gecenin son gece olduğunu biliyordu. Yarın her şeye bir kabus çökecekti. Bu gece çöküntüme vazıhlığından, hakikatin acımasızlığından uzak, meçhul dolu son tertemiz geceydi. Steiner düşünmekten vazgeçti ve kendini bıraktı. İleri doğru koşan trenin penceresinden görülen gece koskocaman bir yelpaze gibi açılmakta ve bir adamın 40 yılı ve hayatı üzerine yayılmaktadır. Bu 40 yıl adam için bir ebediyet demektir. Tek tük ışıkları ve bazı duyulan köpek sesleriyle kayıp geçen şu köyler onun çocukluk günlerinin köyleridir. Adam bütün bu köylerde oynamış, yaz ve kışları buralarda geçmiş ve bu köylerin kiliselerindeki çanlar her yerde onun için çalmıştı. Gözlerinin önünde uçan şu simsiyah ve uykulu ormanlar da onun gençliğinin ormanlarıdır. Bu ormanların yeşil, pırıltılı grupları adamın ilk gezmelerini gölgelemiş ve ayna gibi göllerinde nefes nefese yüzünün aksi dolaşmıştı. Kayın ağaçlarını öttüren ve canları inleten rüzgar da pek çok eski zamanlardan beri esmekte olan bir macera rüzgarı idi. Koca koca tarlalar arasında bir şebeke gibi yayılan bu donuk ışıltılı caddeleriydi. O bütün bu caddelerde dolaşmış, dört yol ağızlarında tereddüt etmişti. Adam bu caddelerin vedalarını ve ümitlerini bir sınırdan öteki sınıra kadar süren avdetlerini, bu caddelerin iki yanında uzanıp giden kilometre taşlarını ve çiftliklerini de tanırdı. Sonra damların altındaki ışıkların birer mahpus gibi büzüldüğü ve yurt kadar kırmızımtırak ışıkların pencerelerinden fışkırdığı şu evler. O bu evlerin her penceresinde oturmuştu. Kapı tokmaklarının hoş tazikini bilirdi ve lambanın altına vuran yuvarlak ışıkta alnı biraz öne doğru çıkmış olduğu halde bir atın yağmuru içinde ışıl ışıl yanan bu alev alev saçların sahibini tanırdı. Dünyanın bütün köşe bucaklarının ve caddelerinde bazen loş ve ekseri hemen hemen hiç seçilmez bir halde dikilip beklemiş olan bu kadın yüzünü, bu özlem dolu, bu unutulmak isteği Dolu yüzü, şu anda simsiyah bir gece halinde her yeri kaplayan gökyüzüne yayılan ve şu anda ona karşı uçtuğu hayatının yüzünü, bulutların arkasında ışıldayan gözleri, karşı ufuktan bu yana doğru hiç kıpırdamadan konuşan ağzı, ağaçların iniltisinde ve rüzgarlarda hissettiği kolları, etraftaki arazinin ve kendi kalbinin sonsuz bir mutluluk içine gömüldüğü bu kadın gülümseyişini de tanırdı. 38. ayrımın sonu, sayfa 368, devamı 39. ayrımda.